bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Geloş Dağı Efsanesi Osman Şahin Kaynak Yayınları 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şeyda Bozlak. Bu kitapta neler var? Bir yanda Kral Eli ülkesinin kendini yeryüzünün efendisi sanan, köpeklerini halkından çok seven, sefası için ülkesinin topraklarını satabilen zalim kralı. Öte yanda yoksul, sabırlı, çalışkan, dürüst, yurtsever halkı. Bir yanda iki dağın, bir ovanın, üç yaylanın sahibi. Gözü doymak bilmeyen zorba Fadıl Ağa. Öte yanda köyün ebesi, yoksulların dostu, sıcak yüzlü Cennet Ana ve onun köylüleri. Bir yanda bir sözü sekiz köye kumanda eden açgözlü, öfke dolu, hain Pinco Ağa. Öte yanda çalışkan, yoksul ama gönlü zengin, yardımsever Geloş Usta ve onun köylüleri. Fırat Karıncalı Kayası ve başına gelenler. Dicle Köy Enstitüsü'nde okumaya gelmiş, saçı tıraş makinesi, bedeni sabun, ayağı postal görmemiş, çekingen, saf Zülküf ve yaşadıkları. Sözün kısası, öykü ustamız Osman Şahin'den, hepsi de sımsıcak sarı veren umut yüklü öyküler. Osman Şahin, Kırmızı Yel ile 1970 TRT Öykü Büyük Ödülünü Ağız İçinde Dil Gibi ile 1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülünü Selam Ateşleri ile 1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülünü ve yine Selam Ateşleri ile 1993 Sait Faik Abasıyanık Hikaye Ödülünü kazandı. Ayrıca 9. Uluslararası Ankara Film Festivali yönetim kurulunca Türk sinemasına yaptığı katkılardan ötürü Aziz Nesin Emek Ödülü ile onurlandırıldı. Osman Şahin'in öyküleri Polonya dilleri ile İsveççe, Macarca, Almanca, Fransızca'ya çevrilerek yayımlandı. Yaşar Kemal Bir Çukurova'dır adlı röportajı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı. Ali Aka ile Mehmet Şehmus Güzel'in Paris'te ortaklaşa hazırladıkları Yaşar Kemal ve Osman Şahin'in yapıtlarında Ölüm İmgeleri ve Düşler adlı inceleme yazısı da Fransa'da yayımlandı. Osman Şahin'in bugüne kadar 21 öyküsü filme alındı. Bunların bir bölümünün senaryolarını yazdı. Bu filmler yurt dışı ve yurt içi film şenliklerinde sinemamıza 25 ödül kazandırdı. Ön söz. Köylüler meyve vermeyen ağacı dikmezler. Toprağın suyun gücünü boşuna almasın, onu oyalamasın isterler. Bu nedenle köylerde baharları çiçekten, yazları meyveden geçilmez olur. Gölgesinde oturulan ağaç insanı aç koymaz. Çocuklarımız yarının meyveye duracak ağaçları, bugünün ise fidanlarıdır. Yaşları bizden küçük olabilir ama gelecekleri ve umutları ile bizden büyüktürler. Bu nedenle çocuklar önemli insanlardır bence. Onların zamanını boş sözlerle oyalayıp öldürmemeliyiz. Aksine açık, aydınlık yapıtlarla karşılarına çıkmalıyız. Bu yapıtlarda dünyanın neresinde olursa olsun halklara zulmedenlerin, onları küçümseyenlerin bir gün yanlarına kalmayacağını, sonunda onların yenilerek halkın önünde diz çökeceklerini vurgulamalıyız. Kısaca çocuklarımız için yazacağımız her öykü, her şiir, her roman onların geleceğe dönük umutlarını güçlendirip, çelikleştiren birer örs, birer ocak olmalı derim. Bilmem ki bu küçücük kitabımla bu ocağa az da olsa bir ateş koyabildim mi? Osman Şahin, 23 Ekim 1977. Kral Eli. Köpek var, taş yok. Taş var, köpek yok. Taş var, köpek var. Ama kralın köpek sıkıysa at taşı. Eskiden uzak ülkelerin birinde bir kral yaşardı. Bu kral halkını sevmezdi. Onların çıkarlarını gözetmez, düşünmezdi. Gece gündüz eğlenirdi, zevke sefaya düşkündü. Yalnızca zevke sefaya düşkünlüğüyle kalmazdı. Kralın çok garip alışkanlıkları vardı. "Ben büyüğüm, ben tanrıyım" diye böbürlenir, kendini yeryüzünün komutanı, başı, efendisi sanırdı. "Ben istersem yeşil olanı sarartırım, ak olanı karartırım, yürümeyeni yürütürüm, durmayanı durdururum" derdi. Büyüklüğünü, tanrılığını göstermek için de akıl almaz işlere, deneylere girişirdi. Örneğin halkın yüzlerce, binlerce sığırını, koyununu, keçisini kestirir, derilerini yüzdürürdü. Sonra bu derileri yan yana kumaş gibi diktirirdi. Derileri göz göz deldirdikten sonra sarayın üstüne gerdirir, sonra da kovalar dolusu su taşıtıp döktürerek "Bakın, görün işte, yağmur bile yağdırdım" derdi. Kralın garip alışkanlıklarından biri de özel olarak yetiştirilen köpekleriydi. Sarayında cins cins köpekler besler, onlar için özel köpek çiftlikleri kurardı. Halk açlıktan yiyecek ekmek bulamazken kral köpeklerini her gün taze av etleriyle beslerdi. Bazen köpeklerini kentin sokaklarına salıverir, onların havlayarak dolaşmalarından, halka saldırmalarından, çocukları ısırmalarından büyük zevk duyardı. Kimse köpeklere karışamazdı, taşlayamazdı. Kralın köpekleriydi onlar çünkü. Kralın gariplikleri yalnızca bunlar değildi. Kral bir gün olsun halkına görünmez, onların sorunlarıyla ilgilenmezdi. Halkına görünmek yerine kendi ellerinin kocaman boy boy resimlerini yaptırır, yol, kavşak ve caddelere, kent meydanlarına, duvarlara astırırdı. El resimlerinin altına da kocaman harflerle "Kral Eli" yazısını yazdırdı. Vatandaşlardan biri bir suç işlese ceza olarak tabanlarına veya avuçlarının içine kızgın demirle "Kral Eli" damgasını bastırırdı. Kraliyet mührünün altından bile "Kral Eli" resmi çıkardı. Bu yüzden komşu ülkeler bu ülkeye "Kral Eli ülkesi" derlerdi. Kral Eli ülkesinin insanları yoksul, sabırlı, çalışkan ve dürüsttü. Ovalar verimsizdi, dağları ormansızdı, çıplaktı. Ama kral çok zengindi. Kentin ortasında çevresi yüksek duvarlarla örülmüş, çok görkemli bir sarayda otururdu. Bu sarayın perdeleri atlastandı, kapıları gümüştendi. Kılıçlı, mızraklı dev nöbetçiler beklerdi bu sarayı. Kralın hazineleri de dillere destandı. Köşklerinin, konaklarının sayısını bilen yoktu. Bu denli zengin, bu denli varsıl olan kral, onca saraya, köşke, konağa doymamış gibi bir gün ıssız, yüce bir dağın tepesine devasa bir av köşkü yaptırmaya karar verdi. Ülkenin dört bir yanına özel ulakları aracılığıyla buyruklar gönderdi. Haberler saldı. Ülkenin neresinde taş, sıva, duvar ustası varsa hemen gelmelerini istedi. Bu buyruktan bir süre sonra yüzlerce yapı ustasıyla duvar ustası, sayısız kazmaları, kürekleri ve iş aygıtları ile kralın oturduğu kente doluştu. Büyük bir törenle av köşkünün yapımına başlandı. Yüzlerce, binlerce insan sopa ve kırbaç altında zorla köleler gibi çalıştırıldı. Tonlarca taş kırıldı. Ağaçlar, kayalar devrildi. Ağaçlar yonuldu. Marangozlar çalıştı. Av köşkünün yapımına başlandığı mevsim yazdı. Halkın, köylülerin işinin, gücünün en yoğun olduğu zamandı. Ekinler biçilecek, mısırlar kesilecek, harmanlar kalkacaktı. Ama bütün halk 7'den 70'e kralın av köşkünde çalıştırıldığı için bunların hiçbiri yapılamadı. Halkın onca alın teri, göz nuru olan ürünleri tarlalarda kurudu. Kurda kuşa yem oldu. Kadın erkek, sayısız insan iplere dizilmiş boncuklar gibi sıraya sokuldu. Yüzlerce metre aşağıdaki ırmaktan ıssız dağın tepesine kum, çakıl ve kovalar dolusu su taşıdılar. Av köşkünün yapımı tam 3 yıl sürdü. Halkın harcamadığı emeği, alın teri kalmadı. Kralın konukları için birbirinden güzel odalar, atları için bakımlı ahırlar, köpekleri için de sayısız kulübeler yapıldı. Yapıldı ama öte yanda Kral Eli'nin halkı iyice yoksullaştı. Açlık, soğuk, salgın hastalıklar ülkeyi bir baştan öte başa kasıp kavurmaya başladı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kral halkına koyduğu vergileri yükseltti. Köşkün giderlerini karşılayabilmek için Kıraç hiçbir işe yaramaz diyerek ülkesinin topraklarının bir kısmını komşusu, zengin, büyük bir ülkeye satmaya kalktı. Kalkınca da işler birden değişti. Her şeye boyun eğen, onca acıya, zulme, işkenceye sesini çıkarmaz sandığı halkı, ülke topraklarının bir bölümünün satışa çıkarılmasına dayanamadı. Yurtseverlik damarları kabardı. Öfkeye kapılarak kentin alanında yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Yetti artık! Kral ülkemizi satıyor. Bu ülkenin toprakları, bu dağlar, bu ovalar, nehirler, taşlar yalnızca kralın değildir. Halkın malıdır. Hepimizindir. Bu toprakları satan kral yarın bizleri de, halkını da satar. Bu ülke ve bizler satılık değiliz. Vatan haini, krala ölüm diye bağıra çağıra kralın sarayına doğru yürümeye başladılar. Şaşıran kral doğrusu bunu hiç beklemiyordu. Halkını sağır, kör, dilsiz sanıyordu. Hemen muhafızları ile azgın köpeklerini halkın üstüne saldırttı. Borular öttü, davullar çalındı. Kralın muhafızları ile halk arasında çok kanlı kavgalar, çarpışmalar başladı. Bu çarpışmada kendi kişisel çıkarlarını halkın çıkarlarından önde tutan bazı zengin beyler, ağalar ve din adamları sarayın ve kralın safında yer aldılar. Halk onlardan birçoğunu tutsak etti. Ülkede ne kadar kral eli, yontusu, resmi varsa kırdı, yırtıp attı. Bütün bu başarılara karşın halk örgütsüzdü. Doğru bir önderlik yapacak, akıllı kişilere sahip değildi. Her şey kendiliğinden oluyordu. Kimin nerede ne yaptığı belirsizdi. Bu yüzden özünde çok haklı olan bu isyan bir süre sonra yağmacılığa dönüştü. Kralın sarayı bir türlü ele geçirilemedi. Ordusu yenilemedi. Bu arada kral iyice sıkıştığını anlayınca tuttu. Ülkesinin topraklarının bir kısmını satmaya kalktığı komşusu güçlü, zengin devletten yardım istedi. Güçlü komşu ülkenin de istediği buydu zaten. Hemen orduları ile kral Eli ülkesine girdi. Kralın orduları ile birleşerek halkın isyanını önledi. Çok kan aktı, çok zulmedildi. İnsanlar kentlerin meydanlarında sıra sıra asıldı. Tabanlarına kızgın demirle kral Eli damgalı mühürler basıldı. Birçoğu da zindanlara atılarak ölüme terk edildi. İsyanı kanlı da olsa bastırmasına karşın halkın bu direnişi, baş kaldırışı kralı korkuttu. Yeni yasalar çıkararak önlemlerini aldırttı. İnsanların toplanmaları kısıtlandı. 5 kişi akraba bile olsalar bir araya gelemez oldu. Köyden kente, kentten köye gidiş gelişler durduruldu. Her şey çok sıkı denetim altına alındı. Aramalar, taramalar sürdü. Haberleşmeler, basın, tiyatro, her şey sansür altına alındı. Ülkede herkes doğup büyüdüğü yerlerde oturmaya zorlandı. Halkın yırtıp attığı kral eli resimlerinin yerine daha yenileri, daha büyükleri yapıldı, asıldı. Ayrıca bu resimlere halkın selam verme zorunluluğu kondu. Selam vermeyenler, karşı gelenler tutuklandı. Boyunlarına hayvan dışkıları sürülerek sokaklarda dolaştırıldı. Sonra da kralın köpeklerine atıldılar. Ayrıca herkesin peşine ispiyoncular, ajanlar konuldu. İnsanlar birbirlerinden kuşkulanır oldular. Bütün bu önlemlere karşın halkın öfkesi, isyanı durmadı. İçin için sürdü. Hiç sönmeyen ateş gibi. Kralın yüreğindeki isyan korkusu, halk korkusu gün be gün büyüdü. Kral, kabuslar, düşler görmeye, geliyorlar, geliyorlar. Beni öldürmeye geliyorlar diye çığlıklar atmaya başladı. Yataklara düştü. Ülkesindeki hiçbir ilaç, hiçbir hekim, büyücü, üfürükçü onun derdine çare bulamadı. Bu kez komşu ülkenin hekimleri çağrıldı. Onlar da çare bulamadılar. Korkunun çaresi yoktu çünkü. İşte bu korku kralı sarayının içinde yedi bitirdi. Bir deri kemiğe döndü. Sonunda da kral bir gece ülkesini ağır yoksullukla içinde bırakarak öldü gitti. Kralın sarayı ağır yasa büründü. Kralı tutan bazı çıkarcı beyler, ağalar, din adamları, muhafızlar siyah giysilere büründüler. Halk ise kralın ölümüne sevindi. Kötülük yapan belasını bulur dediler. Heyecanla işlerinde çalışmaya devam ettiler. Halk çalışırken saraylılar kendi aralarında toplanarak Kral Eli ülkesinde 40 gün 40 gece büyük yas ilan ettiler. Kralın vasiyeti açıldı. Kral vasiyetinde cenazesinin çok büyük bir törenle kaldırılmasını istiyordu. Sağlığımda yanımdan ayrılmayan adamlarım, ağalarım, beylerim ve muhafız komutanlarım, ben ölünce de cenazemi yalnız bırakmasınlar. Cenazemin iki yanında benimle birlikte mezara kadar gelsinler. Ayrıca sağlığımda gözüm gibi koruduğum, övündüğüm hazinelerimin tümünü, sandıklar dolusu altınlarımı, zümrütlerimi, değerli kumaşlarımı da cenazemde yanı başımda isterim diyordu kral vasiyetnamesinde. Kralın vasiyetinin yerine getirilmesi için hemen hazırlıklara girişildi. Ülkenin dört bir yanına buyruklar gönderildi. Cenaze alayının geçeceği yollar, caddeler yıkandı. Kral eli resimlerinin yanı başına bu kez daha büyükleri, daha renkli olanları asıldı. Başkentin sokakları bir uçtan öbür uca kral eli resimleriyle süslendi. Cenaze törenine komşu ülkelerin bazı kralları ile başkaları da çağrıldı. Ve bütün bu hazırlıklar tamamlanınca görkemli cenaze töreni başladı. En önde kır saçlı muhafız komutanlardan biri kralın bir tepsi dolusu nişan, madalya ve şiltelerini taşıyordu. Arkasında renkli giysileriyle saray bandosu yerini almıştı. Bandonun arkasında çil çil altınlar, zümrütler, yakutlar ve gümüşlerden oluşan kralın dillere destan serveti taşınıyordu. Ayrıca kral tüyleri kabarmış çil horozlar gibi türlü türlü renklerle süslü krallık giysileri içinde üstü açık som altından devasa bir tabutun üstüne uzatılmıştı. Ölü kralın üniformasının düğmeleri bile altındandı. Pırıl pırıldı. Çizmeleri de cilalanmıştı. Onlar da pırıl pırıldı. Tabudu tam bir düzine seçme asker omuzlarının üstüne almışlar, ağır ağır tören adımlarıyla taşıyorlardı. Konuk krallar, devlet başkanları, başbakanlar, komutanlar, şeyhler, ağalar, beyler ve kaçakçılar tabutun çevresinde yerlerini almışlardı. Ağır ağır yürüyorlardı. Kralın özel, bakımlı atlı birlikleri ellerinde sivri, keskin mızraklarıyla cenazeyi en arkadan izliyorlardı. Sarayın adamları her yüz adımda krallarının ölüsünün üstüne gül suları döküyorlar, sepetler dolusu çiçekler serpiyorlardı. Ayrıca para ile özel ağıtçılar tutmuşlardı. Görevleri ağlamak olan o insanlar durmadan ağlıyorlardı. Tören bu şekilde sürerken halk yol kenarlarını kavşakları doldurmuştu. Olanı biteni sessizce izliyorlardı. Ağlayan, gözyaşı döken tek bir kimse yoktu. Sanki yabancı bir ülkenin kralının cenazesi geçiyordu önlerinden. Töreni sessizce izliyorlardı. Çünkü sağlığında bir kez olsun göremedikleri, kendilerine böylesine zulmeden, onları yoksul bırakan, yalnızca kral eli damgası ile kral eli resimlerinden görüp tanıdıkları zalim krallarının ölüsünü yakından bari olsun görmek istiyorlardı. Görkemli cenaze alayı ağır ağır kentin ana caddesinde yol alırken akıllara durgunluk veren şaşırtıcı bir şey oldu. Ölü kralın göğsünün üstünde kavuşmuş, birbirine kenetlenmiş duran ellerinden biri yavaş yavaş yana kayarak tabuttan aşağı sarktı. Cenaze törenini yönetenler kralın elinin bu durumunu gördülerse de ilkin buna bir türlü bir anlam veremediler. Herhalde sarsıntıdan olmuştur dediler ve cenazeyi omuzlarında taşıyan seçme askerleri yavaş yürümeleri için uyardılar. Başvezir kralın sarkan elini saygıyla tutarak yerine kralın göğsünün üstüne geri koydu. Ama aynı el az sonra yine kaydı, yine yana doğru düştü. Töreni yönetenlerde bir şaşkınlıktır başladı. Başrahip yavaş yürümeleri için cenazeyi omuzlarında taşıyan askerleri sertçe uyardı. Sonra da kralın sarkan elini saygıyla öptükten sonra geri yerine koydu. Ama istediği kadar koysundu. Her defasında kralın eli yine yana kayarak tabuttan aşağı sarkıyordu. Olan bitenleri ana caddenin iki yanını hınca hınç doldurmuş olan halk da görüyor, her şeyi büyük bir şaşkınlık ve ilgiyle izliyordu. Çünkü som altın tabudun kenarından sarkan bu buz gibi donmuş zavallı cılız el, yıllar yılı kentin duvarlarında gördükleri o pek buyurgan, sert, kral eli resimleriyle yontularına hiç benzemiyordu. Halk bir yandan alanları, duvarları, caddeleri süsleyen dev kral eli resimlerine bakıyordu. Bir yandan da som altından yapılmış tabutun üstünden dilenci eli gibi yana sarkmış, kanı çekilmiş, cılız, çilli, zavallı, cansız ele bakıyordu. Kralın baş vezirini, muhafız komutanlarını, ağalarını, beylerini, rahiplerini akıl almaz bir korku ve telaş aldı. Yüzlerce kez öpüp başlarına koydukları, bayramlarda bahşiş alıp öpmek için saraya girdikleri, krallarının elinin şimdi tüm dünyanın gözü önünde böylesine yalvaran bir dilenci eli gibi görünmesi, üstelik de halkın bunu görüp anlaması canlarını sıkmaya başlamıştı. Halk her şeyin ayırdına varırsa halleri nice olurdu. Bu arada görkemli cenaze alayı da kentin en büyük meydanının ortasına gelmişti. Halk birikmişti. İğne atsan yere düşmezdi. Kralın sarkan zavallı dilenci elini herkes pırıl pırıl parlayan tabudun üstünde daha açık seçik görüyordu. Saraylılar çaresiz kaldılar. Kendi aralarında telaşla konuşmaya başladılar. Bana kalırsa kralımızın bu elinde bir iş var. Sanki kralımız dirilecekmiş gibi. Aman ağzını hayırlı aç. Her ölen dirilecek olursa işin içinden çıkamayız. İyi ama bu elin anlamı ne olabilir? Tüm milletin gözünün önünde çok kötü bir durum bu. Evet öyle. Bu ele bir çare bulmamız gerek. Yoksa başımıza iş açacak. Bana da öyle geliyor. Baksanıza herkes nefesini tutmuş kralın servetinden, som altından, tabudundan çok kralımızın eline bakıyor. Sarkan elin üstüne ipekli atlastan bir kumaş mı örtsek, ne yapsak? Hayır, bunlara gerek yok. Gören gördü zaten kralımızın elini. Peki bu elin anlamı ne olabilir? Bana kalırsa kralımızın eli bizlerden bir şey istiyor. Bana da öyle geliyor. Baksanıza kralımızın avucu açık, dilenci eli gibi. Peki bizlerden ne isteyebilir? Doğru, daha bizlerden ne isteyebilir ki? Bizlerden istediği şan, şöhret, para, altın, gümüş, zümrüt olamaz. Çünkü bunların tümü de kralımızın yanında fazlasıyla var. Dillere destan hazinesi işte yanı başında görünüyor. Yani kralımızın canı sağlığında ne istediyse oldu. Saraylar, köşkler, konaklar, çok sevdiği av köpekleri. Sonra kralımızın vasiyetine hiçbirimiz ihanet etmedik. Kralımız ölmeden önce de yanındaydık. Şimdi öldü, yine tabudunun başucundayız. O halde kralımız daha bizlerden ne isteyebilir? Evet, zaten bütün mesele bu. Bütün bu olan bitenlerden sonra kralımız bizlerden ne isteyebilir? Krallarının ne istediğini hiçbiri bilemedi. Bulamadı. Falcılara, büyücülere sordular. Onlar da bu sorunun yanıtını bulamadılar. Bütün bunlar olup biterken uçsuz bucaksız bir halk denizi, bir halk kalabalığı meydanları doldurmuştu. Sessizce onları izliyorlardı. Zaman geçiyordu. Güneş batmak üzereydi. Törelere göre cenazenin güneş batmadan önce toprağa verilmesi gerekiyordu. Çaresiz kalan başrahip, durumu gelin bir de halka soralım. Bakalım onlar ne diyecekler. Başka çaremiz kalmadı dedi. Sonra da yüksekçe bir yere çıktı. Ey kral eli ülkesinin insanları diye bağırdı. Görüyorsunuz yüce kralımızın eli açık. Nedense bir türlü kapanmıyor. Düşündük, taşındık ve sonunda yüce kralımızın bizlerden bir isteği olduğu sonucunu çıkardık, anladık. Ama gel gör ki kralımızın bu isteğinin ne olduğunu bir türlü bilemiyoruz. Ne olur bizlere yardımcı olun. Son yolculuğunda kralımızın avucu dünyanın gözü önünde açık gitmesin. Lütfen söyleyin, kralımız bizlerden ne istiyor? Başrahibin bu çağrısına yanıt, kocaman bir sessizlik oldu. Kentin meydanını dolduran binlerce insandan bir tek ses çıkmadı. Başrahip çıktığı yüksek yerden yine bağırdı. Niçin susuyorsunuz? Cenazemizi meydanın ortasında bekletmeyelim. Ölü bekletilmez, günahtır. Lütfen söyleyin, yüce kralımız bizlerden daha ne istiyor? Sanki koskoca alanda insan yoktu. Yine kimseden en ufak ses, soluk çıkmayınca başrahibin canı sıkıldı. Kürsüde bir süre kaldı. Yüzünün terini sildi. Sonra da halkın en önünde duran, sıradan, titrek bir ihtiyara buyruk verircesine sordu. Sen söyle ihtiyar, yüce kralımız ne istiyor? İhtiyarın ayağı yalın, başı çıplaktı. Bir deri bir kemikti. Bir an durdu. Sonra da bir kralın som altın tabudundan aşağı sarkan dilenci eline baktı. Bir de kendisi gibi alanı dolduran yarı aç, yarı çıplak halk yığınlarına baktı. Sonra da bütün gücüyle ''İşin doğrusunu söylememi ister misiniz?'' diye sordu. Başrahip de ''Ne biliyorsan söyle'' deyince ihtiyar ''Bana kalırsa kralınız çok zengin olmasına karşın sağlığında kimseden görmediği, bilmediği bir şeyi istiyor'' dedi. Başrahip sinirlendi. ''Bizim kralımızın görmediği, bilmediği bir şey olamaz'' dedikten sonra ''Söyle bakalım neymiş kralımızın bilmediği, görmediği şey?'' dedi. İhtiyar ''Sizin kralınız sevgi istiyor, sevgi!'' diye bağırdı. Sağlığında çok ezdiği, zulmettiği halkından şimdi öbür dünyaya giderken sevgi istiyor, merhamet ve bağışlanmayı istiyor. Akıl almaz bir sessizlik çöktü. Çünkü ihtiyarın sesini herkes duymuştu. Az sonra ihtiyarın sözleri geniş uğultular halinde kalabalıkların ağzında yinelendi.